Ayrım 24, Kale, Stephen James, sayfa 315. Dosyamı tekrar açıp yazdım. Öldürücü ışın silahlarına ne demeli? Sonra e-postalarıma baktım ve Terry'den gelen Cassandra'nın aldığı ödenek veya DARPA'nın Drake Şirketler grubuyla yaptığı sözleşme hakkında hiçbir şey bulamadığını yazan bir mesaj buldum. Angela Knight da bana sanal suç biriminin kendisini şehit diye tanıtan adamın GPS konumunu belirleyemediğini bildiren bir e-posta göndermişti. Buna şaşırmamıştım. İçimden bir ses şehidin amatör olmadığını söylüyordu. Sonunda o gün için 3 hedef içeren bir liste yaptım. 1. Dr. Rigel Osborne ile konuş. 2. Bina B14'te gerçekten neler olduğunu öğren. 3. Austin'in apartman dairesinde bulunan radyoaktif izotoplar hakkında aynadan bilgi al. Dürüst olmak gerekirse kendimi sadece birkaç saat önce bir kadının hayatının kurtarılmasına yardım eden ve bir şüpheliyi gözaltına alan bir dedektif gibi hissetmiyordum. Bu davada kaydetmiş olduğumuz ilerlemeye ve sonunun aşikar olmasına rağmen ben kendimi daha çok birisinin duvar parçalarını açıp kapattığı labirentteki bir fare gibi hissediyordum. Ve içimdeki ses bu birisinin kim olduğunu bildiğimi söylüyordu. Şehit. Son bir soru daha yazdım. Şehit kim? Bilgisayarımdaki notları gözden geçirip martıların beni rahatsız etmeye başladıklarını düşünürken Ralph üzerinde dünkü kıyafetleriyle belirdi. Bavullar gelmedi mi? Yanıma çöktü. Miami'ye gönderilmişler, inanabiliyor musun? Miami dedi ve sonra derin bir iç çekip hava yolları, bagaj sevkiyatı memurlarının Ralph'in tekerlekli bavuluyla kendilerine ne yapmaları gerektiğini renkli bir biçimde bir tasvir etti. Önerdiği şeyin anatomik yönden mümkün olduğundan pek emin değildim ama kesinlikle akla ilginç bir görüntü getiriyordu. Üstelik diye ekledi, bu sabah adamda kahve yapmayı denedim. Sana söylüyorum Pat, o Matic ismi altında olan her şeyden uzak dur. Bu ister o Matic tost makinesi, o Matic pizza, o Matic jambalaya veya o Matic pisi var olsun umurumda değil, önemi yok. Eğer bundan daha iyi bir isim bulamamışlarsa ürünlerinde de iş yok demektir. Bundan emin olabilirsin. Olmatik pisuvarlar hakkında konuşacak havada değildim. Pekala işte ona bir fincan Peru kahvesinden ikram ettim. Bu oldukça iyi. Ancak sanırım olmatik kavurucu kullanmış olabilirler. Ralph bir yudum içtikten sonra ona Cassandra'nın durumu hakkında bir haber alıp almadığını sordum. Doktorlarla konuştum, durumu sabitmiş. Ancak bu tip boğulmadan yaşama dönen insanların üçte birinde sinir sistemi problemlerine veya akciğer ve kalp rahatsızlıklarına rastlanabilirmiş. Bu nedenle onu bugün de hastanede tutup iyileşmesini takip etmek istiyorlar. Hastaneden ayrılmadan önce belki onu ziyaret ederim dedim. Bu olay hakkındaki bazı sorularıma açıklık getirmede bana yardımcı olabilir. Acele etsen iyi edersin. Doktorlar orada bulunmaktan pek memnun olmadığını söylüyorlar. Ralph bir yudum daha alıp kahveyi bitirdi. Bu sabah birkaç test daha yaparlar, sonra da muhtemelen çıkıp gider. Bunu ifade ediş şekli muhtemelen çıkıp gider deyişi bana Austin ve Cassandra'nın dün sabah aceleyle şehirden gitmeye çalıştıkları teorimizi hatırlattı. Ralph, birileri ona Austin'in öldüğünü söyledi mi? Biliyor musun? Ben de hastaneye bu soruyu sordum. Ancak dün gece Austin'in üzerinde kimlik bulunmadığından ona söylemeden önce cesedin kesin olarak teşhis edilmesini beklediklerini söylediler. Bu sadece bir formalite ama olayları geciktirmek için yeterli. Ve Cassandra'nın dün gece yaşadıklarından sonra teşhisi onun yapmasını istemiyorlar. Sanırım Arkansas'ta bir yerlerde bir aile üyesiyle irtibat kurmaya çalışıyorlar. Baksana, sen bir şeyler yedin mi? Biraz yulaf ezmesi. Benim biraz keke ihtiyacım var. Ve daha ne olduğunu anlamadan kendimi sırada Ralph'in arkasında ikinci kahvaltımı alırken buldum. Ralph'in Austin'in aile fertlerinden birisinin aranmasından bahsetmesi ona sormak istediğim bir soruyu aklıma getirdi. Ancak tabaklarımızı akça ağaç şurubuyla kaplanmış kreplerle tepeleme doldurup verandaya doğru gidene kadar bekledim. Sonra Ralph, sen benden neredeyse 10 yıldan daha uzun bir zamandır babasın. Tony'yi ne kadar serbest bırakman gerektiğini nasıl bilebiliyorsun dedim. Of, demek Tessa aptalca bir şey yaptı. Gizlice dövme yaptırdı. Bu aptalca sayılır mı? Yerlerimize oturduk. Ben sadece burada San Diego'da başıboş dolaşmasını hoş karşılayacak kadar ona güvenmiyorum. Zor bir yaşta. Daha fazla özgürlük istiyor ve istediğini verdiğimde genelde sorumsuzca davranıyor. Ralph iştahla kreplerine saldırdı. Ergenlik çağı için normal şeyler bunlar. San Diego'da kalmak istediğini biliyorum ama arkamdan işler çevirdiği için onu ödüllendirmek istemiyorum. Bu yüzden bu sabah erken saatlerde onu Denver'a annemlerin yanına yollayıp ben burada işleri biraz yoluna sokup oraya gidene kadar bir iki gün onlarla kalmasına karar verdim. Özgürlük konusuna gelince Pat, ne yapılması gerektiğini kimse bilmiyor. Ralph ağzının yemekle dolu olmasının ebeveynlik hakkında nasihat vermesine engel olmasına izin vermedi. Bu her zaman onlara güvenmekle hata yapmaya yönlendirmek arasındaki dengeli davranıştır. Sınırları zorlarlar. Sonunda nasırlarına basmak zorunda kalırsın. İkiniz de hata yapacaksınız. Bundan emin olabilirsin. Yapman gereken onu her zaman sevip sabırlı olmak. Benim tek bildiğim şey bu. Tereyağı nerede? Ona minik yağ tüplerinden birkaç tane uzattım. Bir konu daha var. Çatalını kreplere daldırdı. Nedir o? Bunu nasıl ifade etmem gerektiğinden pek emin değildim. Ralph, Lien Hua'nın başına bir şeyler gelmiş. Geçmişinde birkaç defa ima etti. Ancak ne olduğunu öğrenmek isteyip soru sorduğumda geri çekildi. Bununla ilgili bildiğin bir şey var mı? Ağzının kenarını kıpırdat. Hayır, ben henüz onunla tanışmadan önce başına gelmiş olan bir şey bu. Bir süre ben de merak etmiştim ama sonra peşini bırakmaya karar verdim. Bıraktım, kendi sırlarını saklasın. İnan, benim de sırlarım var. Tabii dedim, hepimizin var. Bir çatal dolusu krebi yuttu ve sonra omzuma kocaman elini koydu. Pat, ne düşündüğünü biliyorum, bunu yapma. Neyi yapmayayım? Lien Hua'yı kurcalama, bırak neyse ne, eğer üzerine gidersen onu incitebilirsin. Onun kalbinin daha önce kırıldığını biliyorum, burnunu sokma, daha iyisini hak ediyor. Ralph, onu üzmek istemediğimi biliyorsun, bu benim yapmak isteyebileceğim en son. Günaydın çocuklar. Lien Hua yanımda belirdi. Bir tabak dolusu meyve ve bir kase dolusu üzerine tahıl ve kuru meyve serpiştirilmiş yoğurdu masaya koydu. ''Ne diyordun Pat? En son yapmak istediğin şey ne?'' ''Yoğurt yemek'' dedim, tabağına gözümü dikerek. ''Eğer bir gün sana yoğurt istiyorum dersen beni hastaneye götür. Bir yoğurt, bir de kiş. Besbelli ki aklım başımda değildir.'' ''Yoğurt matik'' diye mırıldandı Ralph. ''Sağlık için faydalı'' dedi cilveli bir şekilde. ''Formda kalmalıyım.'' Ona bir fincan kahve uzattım ve saçını kalın bir at kuyruğu yapıp boynundaki yarayı geniş plastik bir bandajla kapatmış olduğunu gördüm. Boynunu işaret ederek bu sabah nasıl diye sordum. Bir sandalye çekti. Pek acımıyor. Üzerinde ince dar bir balıkçı yaka kazakla sarımsı bir şort vardı. Quantico'daki ofise giderken giyilebilecek bir kıyafet değildi bu. Ama San Diego için oldukça normaldi. Oturduğu zaman şortu kalçasındaki derin morumsu yarıyı görebileceğim kadar yukarı sıyrıldı. Gözlerim bacağında veya boğazlı kazağında oyalanmak istedi. Ancak bakışlarımı yoğurda odakladım. Sandalyeye otururken biraz yüzünü buruşturdu. Ralph'in endişeli bakışlarından bunu fark etmiş olduğunu anladım. Dün gece bacağımı yaraladım diye açıkladı ve sonra ince bacağını bize doğru uzattı. Şuna bakar mısınız lütfen? Bakmamı kendisi söylediğinden istediğini yapsam iyi olurdu. Düşünceli bir biçimde bacağına baktım. Vay canına, bu basbayağı bir yara yani. Ralph yarasına daha sonra da bana baktı ve acıyor mu, nasıl hissediyorsun diye Lien Hua'ya sordu. İyi dedi, bu sabah biraz ağrıyordu ama koridorda tai chi yaptım, çok iyi geldi. Koridorda mı dedi Ralph? Boş ver diye mırıldanıp ağzıma biraz krep tıktım. General Cole Biscayne üniformasından bir iplik parçasını eliyle süpürdü. Gözlüklerini burun kemiğine kaydırıp saate baktı. 08:09. Güzel. Toplantıya başlamadan önce onu beklemek zorunda kalmaları fikri hoşuna gidiyordu. Konferans salonunun kapılarını sonuna kadar açtı ve RUK Projesi Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerinin toplanmış olduğunu gördü. Onu selamladılar, elini sıktılar. Bazıları rütbelerine veya Pentagon'un araştırma ve geliştirme biriminin başkanı ne kadar yakından tanıdıklarına göre başlarını hafifçe öne doğru eğerek selam verdiler. Parmağı da kapıda hazır bekleyen kadına işaret etti. Astsubay Henley, panjurlar. Emredersiniz efendim. Pencerelere doğru yürüdü ve panoramik okyanus manzarasıyla gökyüzüne uzanan duman çizgisini kapattı ve sonra salonu terk etti. Bu onun rütbesindeki birinin katılabileceği bir toplantı değildi. Diğerleri otururken General Biscayne ayakta kalmayı tercih etti. Kısa kesip sadede gelelim. Salona kısaca bir göz gezdirdi. Masanın çevresinde iki DARPA üyesi, Kuzey Adası Deniz Hava Üssü Komutanı Amiral Norval Tomney, FBI Suç Araştırmaları Yöneticisi Margaret Wellington, yarım düzine kadar yüksek rütbeli Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Teşkilatı memurları ve Victor Drake, Drake Şirketler Grubu'nun genel müdürü vardı. Baylar dedi General Biscayne ve daha sonra Margaret Wellington'a doğru başıyla işaret ederek ekledi. Ve bayanlar, polis dün geceki saldırının kundakçısını yakalayıp öldürdü. Bu iyi. Zannediyorum ki soruşturma aylarca sürer ve sonunda onun hakkında bilmemiz gereken her şeyi öğreniriz. Ancak şimdi sizden istediğim şu, lütfen biri bana tesis kül edilmeden önce RUK projesi araştırmasının tehlikeye atılmadığını söylesin. Bana ilk modelin çalınmadığını söyleyin. Bunca yolu uçup buraya boş yere gelmiş olduğumu, rahatlayıp Washington'a geri gidebileceğimi ve yarın başkanla buluşup ne araştırmanın ne de ilk örneğin yanlış ellere düşmediğini söyleyebileceğimi söyleyin bana. Böylelikle ben de bu salonu mutlu bir adam olarak terk edebileyim. Generalle göz göze gelmekten sakınanlar dışında kimse kıpırdamadı. Victor Drake parmaklarını ritmik bir biçimde masaya vurmaya başladı. Size açık olayım. Generalin sözlerine öfke sinmişti. Birden panjurları yukarı çekip dumanı işaret etti. Savunma Bakanlığı bu programa neredeyse 3 milyar dolar yatırdı. Ve biz serseri bir SEAL'ın kan davası var diye tüm bunların dumanlar içerisinde kül olmasına izin vermek üzereyiz. Gruptan hiç kimse yine cevap vermedi. General Biscayne doğrudan Victor Drake'e baktı. Cihaz tam olarak çalışmaya ne kadar yakındı? Cihaz tamamen kullanılabilecek durumdaydı. Ancak artık bunun bir öneminin kalmadığını üzülerek belirtmek zorundayım. Tüm dosyalar ve ilk örnek yangında yok oldu. General panjurları tekrar kapattı. Araştırmanın hepsi mi? Korkarım ki. Hiçbir şey kurtarılamadı. Birilerinin bilgisayara girip verileri bulmasını engellemek için araştırmanın sadece basılı kopyalarını tutmuştuk. Ancak şimdi yanlış bir seçim yapmış olduğumuz anlaşılıyor. Peki ya ilk örnek, o da mı yok oldu? Bundan emin misin? Evet, hiç şüphesiz. General Biscayne bir dakika boyunca bu söylenenlerin hepsini değerlendirdi. Eğer yangının arkasında Victor varsa ve onun olması mantıklıydı, muhtemelen cihazın kesin olarak yok edilmesini sağlamıştır. Bu onun için başarısızlığını saklamanın tek yoluydu, mantıklı olan buydu. Savunma Bakanlığı Drake Şirketler Grubu'yla olan başarısız sözleşmeden çekilebilir, yangından teröristleri sorumlu tutabilir, halkın öfkesinden faydalanabilir ve bu olayı gelecek yıldaki ulusal güvenlik mali bütçesinde önemli bir artış sağlamak için kullanabilirdi. FBI yöneticisi Margaret Wellington hafifçe öksürüp konuşmaya başladı. Sesi generale cırcırlı makarna takımını hatırlatmıştı. General Biscayne, bu projenin siz ve Pentagon'daki ekibiniz için son derece önemli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Ancak ben bu kurulda daha yeniyim ve RUK projesinin tam faaliyet alanı hakkında yeteri kadar bilgilendirilmedim. Araştırmanın tüm parçalarının birbirleriyle olan bağlantısı hala çok gizli diye sözünü kesti general ve bunun böyle olmasının da bir sebebi var. Margaret sinirlendi, ellerini önünde kavuşturdu ve gözünün korkutulmasına izin vermedi. ''Sözümü kesmeyin general, ben bir sivilim, bu da sizin benim için çalıştığınız anlamına geliyor.'' Sessizliğin kolları salonu sıkıca sardı, hem de çok sıkı. Sonunda generalin isminin Tammy veya Tabi olmasının daha uygun olacağını düşündü. Amiral Norval Tamney söz aldı. Donanma bu durumun bir an önce profesyonelce çözümlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok Norv, dedi General Biscayne. Hunter denen bu adamın üste girip bina B-14'ü yakmasına izin verdikten sonra askeri mahkemeden kıçınızı kurtarmanın tek yolu bu. Amiralin yüzü aşağılanmaktan bozardı, ancak bu General Biscayne'in umurunda değildi. Binadan geri kalanın didik didik aranmasını istiyorum. Eğer tırnağım kadar bile bir kağıt parçası varsa bulunmasını istiyorum, anlaşıldı mı? Margaret Wellington dışında herkes onaylarcasına başını salladı. Ve örnek cihazın yok edilmiş olduğunu kanıtlayın. Yanlış insanların elinde olmamasının iyi olacağını söylememe gerek yok herhalde. Gözlerini Victor Drake'e dikti ve sen Drake, odana tıkmış oldun ki bunu yapmış olduğunu biliyorum. Ne kadar dokümantasyon varsa hepsini istiyorum. Hem de hepsini. Bu işin fişini çekiyoruz. Savunma Bakanlığı'nın Drake Şirketler Grubu ile işi bitmiştir. Sonra konferans masasına ağır ağır yürüyerek geçti ve tam kapıya yarı yol kala dönüp son bir söz daha söyledi. Bu iş buraya kadar. 63. Bölüm. Ralph Lienhua ve ben kahvaltıyı, spor, hava, politika, Ralph'in oğlunu bilgisayar oyunlarında yenme çabası ve Lienhua'nın Pekin'de yaşayan ağabeyini ziyaret etme planları hakkında konuşarak geçirdik. Cinayet, ölüm ve kaçırılma gibi konular dışında başka şeyler paylaşıyor olmamız hoşuma gitmişti. Ancak sonra her zamanki gibi konu dönüp dolaşıp tekrar davaya geldi. ''Pekala'' dedi Ralph ölüye saygı gösterip yumuşak bir sesle konuşarak. ''Austin öldü, Cassandra hastanede ve şüpheli de gözaltında. Bu durumda sanırım siz ikiniz artık evinize geri gidebilirsiniz. Dün gece Margaret geldi, bendeki şansa bakın. Bugünü onunla baş başa geçirmek bana kaldı.'' ''Olay hakkında hala yanıtlanmamış sorularımız var'' dedi Lienhua. ''Üstelik daha şeydi bulmamız gerekiyor.'' Lienhua haklı dedim. Bu noktada elimizde yanıttan daha çok soru var ve bu soruların bazılarını bu işi bitirmeden önce cevaplamamız lazım. Bilgisayar ekranımı kapattım. Tessa, Verjonich ile buluşmamız için uyanmadan önce Cassandra'yı ziyaret edeceğim. Verjonich burada mı diye aykırdı Ralph. Doktor Calvin Verjonich, dedektifler özellikle de seri bir şekilde suç işleyenlerin peşinde olan dedektifler arasında bilinen bir isimdir. Saat 10.30'da buluşuyoruz. Yaşlı Şahin'e benden selam söyle. Ralph derin bir saygıyla başını salladı. Esaslı adamdır Verjonich. Tanıdığım en zeki insan. Lienhua ayağa kalktı. Pat, sanırım ben de seninle Cassandra ile konuşmaya geleceğim. Umarım biz dosyayı kapatmadan davaya bir aydınlık getirebilir. Dosyayı kapatmanın günün planı içerisinde olduğunu pek sanmıyordum. Yine de ayağa kalktım ve bu iyi bir plan. Haydi gidelim dedim. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 325.